Ayrım 10. Ayrımcılık yasağı. Kavram, hukuk, izleme ve belgeleme. İdil Işılgül, Ulaş Karan. Sayfa 70. Avrupa Birliği ve Ayrımcılık Yasağı. Ayrımcılık yasağı ile ilgili düzenlemeler. Temel belgeler. Avrupa Birliği, 27 üye devletten oluşan ulusal üstü bir örgüttür. Bu kararların İngilizce ve Türkçe metinleri için bakınız http://www.koe.int/tdghe/monitoring-activities-general-terms-asp-erişim-24.1.2011. Daha önce Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu şeklinde üç yapı olarak ortaya çıkan Avrupa toplulukları, günümüzde Avrupa Birliği adı altında, tek çatı altında toplanmıştır. Ortaya çıkışından bugüne, birliğin doğrudan yetkili olduğu alanlar, ekonomik alandan, toplumsal ve siyasi konuları da içerecek biçimde giderek genişlemiştir. Türkiye, henüz AB üyesi ülkeler arasında yer almasa da, aday üye statüsüne sahiptir ve uzun bir süredir AB hukukuna uyum sağlamaya çalışmaktadır. Uyum sürecinde gündeme gelen konular arasında ayrımcılık yasağı da bulunmaktadır. Bu çerçevede aşağıda üzerinde durulacak konularda Türk hukukunda kapsamlı dönüşüm yaşanması gerekecektir. Üye devletler tarafından egemenlik yetkilerinin belli alanlarda birliğe devredilmesi sonucunda söz konusu alanlarda AB'nin yasama etkisi bulunmaktadır. Birlik, yetkilerini kurucu antlaşmalarla çizilen sınırlar içinde kullanmaktadır. AB hukuku, üye ülkelerin ulusal hukuklarından ayrı ve bağımsız niteliktedir. AB'nin temel karar alma organı Avrupa Birliği Konseyi'dir. Türkçe tercümesi, Avrupa Konseyi olan European Council ifadesi Avrupa Konseyi Council of Europe ile karıştırılmaması için Avrupa Birliği Konseyi olarak çevrilmiştir. Birlik üyesi ülkelerin devlet başkanları veya başbakanları tarafından oluşturulan organ, AB'nin başlıca politikalarını belirlemek üzere yılda iki kez toplanmaktadır. Avrupa Komisyonu ise hukuki düzenlemeleri, politikaları ve eylem programlarını öneren ve Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi'nin kararlarını uygulamaktan sorumlu olan organdır. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu'na bilgi veren ve hukuki düzenlemelere dair teklifleri gözden geçiren bir organdır. Parlamento, birlik üyesi ülkelerin vatandaşları tarafından seçilen temsilcilerden oluşur. Avrupa Toplulukları Adalet Divanı, The Court of Justice of the European Communities, ECJ. ATAD ise birlik hukukunu ve kurucu antlaşmaları yorumlama yetkisine sahip olan organdır. ATAD, AB antlaşmalarının ve mevzuatının yorumlanması ile ilgili uyuşmazlıkları karara bağlamakta ve içtihatlar yoluyla birlik vatandaşları için standartları belirlemektedir. ATAD, AB üyeleri üzerinde yargı yetkisine sahiptir ve AB hukukundan saptığı tespit edilen iç hukuk organlarının kararlarını iptal edebilmektedir. ATAD, her bir üye ülkeden gelen bağımsız yargıçlardan oluşmaktadır. Avrupa Birliği hakkında Türkçe özet bilgi için bakınız Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu web sitesi http://www.avrupa.info.tr/1bakista/ab/1bakista/spot Hotmail erişim 2011-2009. AB hukukunun en önemli özelliği, yetkili olduğu bazı konularda üye devletlerin iç hukukundan daha üstün olmasıdır. AB hukuku öncelikle kurucu antlaşmalardan oluşur ve bu antlaşmalar anayasal bir çerçeve oluşturmaktadır. İkincil düzeyde ise tüzükler, direktifler, kararlar, tavsiyeler ve görüşler yer almaktadır. Tüzükler genel geçerliliğe sahiptir, bağlayıcıdır ve üye devletlerde doğrudan uygulanmaktadır. Direktifler ise yine her üye devlet için bağlayıcıdır ancak direktiflerin nasıl uygulanacağı konusunda üye devletlerin takdir yetkisi bulunmaktadır. Direktifler bazı durumlarda üye devletlerin iç hukukunda doğrudan uygulanabilir nitelik taşımaktadır ve iç hukukta yargı organları önünde doğrudan ileri sürülebilmektedir. Direktifler, AB'nin amaçlarından herhangi birine ulaşmak için üye devletlerin yerine getirmeleri gereken hukuki yükümlülükleri ortaya koyan hukuki metinlerdir. Direktifler, belli konularda üye devletlerde geçerli olan hukuksal normların uyumlaştırılması veya ortaklaştırılması söz konusu olduğunda gündeme gelmektedir. Direktiflerin kabul edilmesinin ardından belli bir süre içinde üye devletler direktifin iç hukuklarında uygulamaya geçirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. Bu süreç aktarma süreci olarak da adlandırılmaktadır. Belirlenen sürenin sona ermesinden önce direktiflerin ulusal yargı organları önünde ileri sürülmesi mümkün değildir. Üye devletler, öngörülen süre içinde direktifleri iç hukuklarına tam ve doğru bir şekilde aktarmadıkları takdirde, bireyler iç hukukta yargı organları önünde direktif hükümlerine dayanabilmektedir. Aynı şekilde, ayrımcılık yasağına ilişkin bir direktifin üye devlet tarafından tam ya da kısmen uygulanmaması durumunda ayrımcılık mağduru birey de iç hukuk yollarına başvurabilir. Bu durumda üye devletin yargı organlarından bu konuda bir karar vermesi talep edilecektir. Kararın direktifin uygulanmadığı yönünde olması halinde ayrımcılık mağduru iç hukukta öngörülen tazminat ve benzeri yollardan birine başvurma hakkına sahip olacaktır. Ayrımcılıkla mücadele, AB'nin oluşum sürecinin başlarında birlik gündeminde yer almayan bir konuydu. Konuyla ilgili ilk düzenleme, Roma Antlaşması'nın 119. maddesinde yer alan kadın ve erkek arasında eşit işe eşit ücret ilkesidir. 1990'lı yılların başına kadar ayrımcılık AB'nin çalışma alanı dışında görülmüştür. Bu alanda yapılan çalışmalar, bölgesel düzeyde Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, küresel ölçekte ise Birleşmiş Milletler kapsamında gerçekleşmiştir. AB hukukunda ilk başlarda sadece kadın ve erkeklerde eşit işe eşit ücret ve vatandaşlık temelli olarak gündeme gelen ayrımcılık yasağının kapsamı günümüzde çok daha geniş hale gelmiştir. Başlarda bu iki temel ayrımcılığa yer verilmesi, ortak bir pazar inşa edilmesi yönünde bir araç olarak düşünülmüştür. Kadın ve erkek arasında eşit işe eşit ücret ilkesi bir temel hak olarak değil, ekonomik amaçla adil bir rekabet ortamı için toplumsal bir gereklilik olarak görülmüştür. Ancak zamanla istihdam ve iş pazarı ile sosyal güvenlik alanlarında kapsar hale gelmiştir. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı'nın The Charter of Fundamental Rights 21. maddesine göre cinsiyet, ırk, renk, etnik veya sosyal köken, genetik özellikler, dil, din veya inanç, siyasi veya herhangi bir başka görüş, bir ulusal azınlığın üyesi olma, mülkiyet, doğum, engellilik, yaş veya cinsel yönelim gibi temellere dayanan her türlü ayrımcılık yasaktır. AB üyesi ülkeler için hukuken bağlayıcı olan Avrupa Birliği'nin işleyişi hakkında antlaşmanın 19. maddesinde eski Avrupa Toplulukları Antlaşması ATA madde 13 ise şu şekilde bir düzenleme bulunmaktadır. Konsey bu antlaşmanın diğer hükümlerine dokunmaksızın ve antlaşmalar tarafından birliğe verilen yetki sınırları içinde kalmak koşuluyla özel yasama usullerine uygun olarak ve Avrupa Parlamentosu'nun onayını aldıktan sonra cinsiyet, ırk ve etnik köken, din ya da inanç, engellilik, yaş ya da cinsel yönelim temelinde ayrımcılığa karşı mücadele etmek üzere uygun tedbirleri almak amacıyla oy birliğiyle hareket edebilir. Antlaşmanın İngilizce metni için bakınız http://eu-lex-europe-lex-europe-do-juri-o-j-c-2010-83-full-n-pdf erişim 4.12.2010. Aynı antlaşmanın 157. maddesinde eski ATA madde 141 ise cinsiyet temelli ayrımcılık kapsamında kadın ve erkek arasında eşit işe eşit ücret ilkesine yer verilmiştir. AB hukukunun geldiği aşamada kısıtlı temellerde ayrımcılık yasaktır ve diğer belli başlı uluslararası sözleşmelerde olduğu gibi başka bir statü veya benzeri nedenlerle gibi ifadelerle bu durumun genişletilmesi şu an için mümkün gözükmemektedir. AB hukuku doğrudan ayrımcılığı sadece cinsiyet, ırk veya etnik köken, din veya inanç, engellilik, yaş, cinsel yönelim ve vatandaşlık temellerinde yasaklamaktadır. AB hukukunda vatandaşlık temelli ayrımcılık, Avrupa Birliği'nin işleyişi hakkında antlaşmanın 18. maddesinde genel olarak 45 ila 62. maddeleri arasında çalışanların serbest dolaşımı, girişim özgürlüğü, hizmetlerin serbest dolaşımı gibi konular çerçevesinde gündeme gelmektedir. Bu düzenlemeler, birlik üyesi devletlerin vatandaşlarını kapsamaktadır. Üçüncü ülke vatandaşlarının bu korumadan yararlanması mümkün değildir. AB hukukunda, geçmişten bugüne ayrımcılık yasağı kapsamında direktiflerle yapılan düzenlemelerin listesine ek 4'ten ulaşabilirsiniz. Direktiflerin orijinal İngilizce metinleri için bakınız http eurlexeurope.eu/legislation-do erişim 2011-2009. 1997 yılına kadar AB hukukunda sadece cinsiyet ve vatandaşlık temelli ayrımcılık yasağı söz konusudur. 1997 yılında Amsterdam Anlaşması ile ayrımcılık yasağının kapsamına yeni temeller eklenmiş oldu. ATA 13. madde ile Avrupa Birliği Konseyi'ne belirtilen temellerde ayrımcılıkla mücadele için önlemler alma yetkisi getirildi. ATA'nın 13. maddesinde yer alan düzenleme doğrudan bir ayrımcılık yasağı içermemekle birlikte, belirtilen ayrımcılık türlerine karşı birliğin önlem almasına olanak tanıyan bir hüküm niteliğindeydi. Bu değişikliğin ardından 1998 yılı Aralık ayında Viyana'da düzenlenen akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı bir konferans sonucunda ırk eşitliği ve istihdamda eşitlik direktifleri ortaya çıktı. Amsterdam Anlaşması'nın 1 Mayıs 1999 tarihinde yürürlüğe girişinin ardından Avrupa Komisyonu 13. maddenin hayata geçirilmesi amacıyla üçlü bir strateji benimsemiştir. Irk veya etnik kökenine bakılmaksızın kişilere eşit muamele edilmesi ilkesinin uygulanmasına dair Konsey Direktifi 2000/43/EC. İstihdam ve meslekte eşit muameleye dair genel çerçeve oluşturan Konsey Direktifi 2000/78/EC. 13. maddede sayılan tüm alanlardaki cinsiyet ayrımcılığı hariç, ayrımcılıkla mücadele etmek üzere hazırlanan 2001 ila 2006 Topluluk Eylem Programı, Karar 2000/750/EC. Ayrımcılıkla mücadele için topluluk eylem programı oluşturan 27 Kasım 2000 tarihli ve 2000/750/EC sayılı konsey kararı 2001 ila 2006, Council Decision 2000/750/EC of 27 November 2000 establishing a community action program to combat discrimination 2001-2006 http eurlexeurope.eu/lexeurope.eu/OJL2003-0028-NPDF erişim 2011-2009. Topluluk eylem programının içerdiği ana hedefler şunlardır. Avrupa Birliği'nde ayrımcılığın doğası ile boyutlarının ve ayrımcılıkla mücadele için alınan önlemlerin etkinliğinin değerlendirilmesine ve analizine yardımcı olmak. AB üyesi ülkelerde ve Avrupa düzeyinde ayrımcılıkla aktif olarak mücadele eden aktörlerin kapasitelerini geliştirmeye yardımcı olmak. Uygulayıcılar ve kamuoyu oluşturucular arasında ayrımcılıkla mücadelenin uygulama ve değerlerini yaygınlaştırmak ve bu yönde onlara destek vermek. 2006 yılından sonra bu program yerini 2007 ile 2013 yılları arasında geçerli olmak üzere Progress programına bırakmıştır. Progress programı için ayrıntılı bilgi için bakınız İstihdam ve Sosyal Dayanışma için topluluk programı oluşturulmasına dair Avrupa Parlamentosu'nun ve Konsey'in 24 Ekim 2006 tarihli ve 1672/2006/EC sayılı kararı Decision Number 1672/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 2006 establishing a community program for employment and social solidarity progress. HTTP EURLEX Europe EURLEX Euriserv Lex Euriserv Do Euri OJL 2060 315 0001 0008 en PDF erişim 2.11.2009. Direktifler hem kamu sektöründe hem de özel sektörde gerçek ve tüzel kişilerin ayrımcılık uygulamalarını yasaklamaktadır. Bir şahsa ait işletme, büyük bir özel sektör firması, bir belediye, bakanlık ya da kamu kuruluşu belirtilen alanlarda ayrımcılık yapmama konusunda aynı sorumluluğa sahiptir. Direktifler ayrımcılığa karşı gerçek kişileri korumaktadır. Irk eşitliği direktifi buna ek olarak tüzel kişiliğe sahip örgütleri de ayrımcılığa karşı korunma kapsamına almıştır. Direktiflerde yer alan düzenlemeler, üye ülkeler bakımından doğrudan bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Direktiflerde yer alan hükümlerin iç hukukta yer alan başka hükümlerle çatıştığı durumlarda iç hukuktaki yargı organları önünde direktifleri doğrudan ileri sürmek mümkündür. Bu noktada direktifler üye devletlerin egemenliklerini aksine hukuki düzenleme yapma noktasında sınırlamaktadır. Üye devletler ayrıca direktiflerde tanınan hakların vatandaşlar tarafından bilinmesini de sağlamakla yükümlüdür. Buna ek olarak üye devletler ayrımcılıkla mücadele alanında çalışan örgütlerin ayrımcılık mağduru bireylerin yargıya başvurmalarına destek sunmalarını da güvenceye almalıdır. Bu örgütler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, eşitlik kurumları veya ombudsmanlar olabilmektedir. Bu durum, mağdurların genellikle yeterli uzmanlığa veya maddi kaynağa sahip olmaması dolayısıyla önem taşımaktadır. Irk eşitliği direktifi. Avrupa'da aşırı sağ eylemlerin ve ırkçı saldırıların yeniden gündeme gelmesi sonucunda 1997 yılında AB bünyesinde Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını İzleme Merkezi oluşturulmuştur. Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını İzleme Merkezi kurulmasına dair 2 Haziran 1997 tarihli ve EC No 1035/97 sayılı Konsey Yönetmeliği Council Regulation EC No 1035/97 of 2 June 1997 Establishing a European Monitoring Center on Racism and Xenophobia HTTP EURLEX Europe EURLEX Euriserv Lex Euriserv Do Euri Selex 31.997-1035 en Hotmail erişim 2.11.2009 2000 yılında Avusturya'da ırkçı bir partinin iktidara gelme olasılığının ortaya çıkması ile resmi adı ırk veya etnik kökenine bakılmaksızın kişilere eşit muamele edilmesi ilkesinin uygulanmasına dair 2000/43/EC sayılı Avrupa Birliği Konseyi Direktifi Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 Implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin HTTP EURLEX Europe EURLEX Euriserv Lex Euriserv Do Euri OJL 2000/180/0022/0026 NPDF erişim 2.11.2009 Direktifin Türkçe çevirisi için bakınız ek 2 olan hukuki belge ortaya çıkmıştır. Bu belge artık ırk eşitliği direktifi olarak bilinmektedir. Direktif, Avrupa Birliği'nin ırkçılıkla mücadele alanında en güçlü aracı olma özelliğini taşımaktadır. Direktifin birinci maddesinde amacı, ırk veya etnik kökene dayalı ayrımcılıkla mücadele etmek için üye devletlerde eşit muamele ilkesini yürürlüğe koymak maksadıyla bir çerçeve oluşturmak şeklinde ifade edilmektedir. Irk Eşitliği Direktifi, üye devletlere 19 Temmuz 2003 tarihine kadar direktifte yer alan hükümleri uygulamaya geçirme yükümlülüğü getirmiştir. Bu tarihten sonra üye devletler direktifi kısmen ya da tamamen uygulamadığı takdirde, direktif, üye devletlerin iç hukuklarında doğrudan etki doğurabilecektir. Bu durumda bireyler, iç hukuktaki yargı organları önünde direktif hükümlerini doğrudan ileri sürebilecektir. Üye devletlerin direktifi hem kamusal hem de özel alanda ayrımcılığı yasaklayacak biçimde uygulaması gerekmektedir. Irk Eşitliği Direktifi ile Avrupa Birliği üyesi ülkelere istihdam, eğitim, sağlık, barınma, sosyal koruma, sosyal yardımla mallara ve hizmetlere erişimi de kapsayan bir dizi alanda ırk ayrımcılığını hukuken yasaklama yükümlülüğü getirilmiştir. Irk Eşitliği Direktifi kapsamında yer alan maddeler, üye ülkelerin direktifiyle uyum sağlamak için gerekli hukuki düzenlemeleri yapmalarını gerektirmektedir. Ayrıca üye ülkeler iç hukuklarında ayrımcılık oluşturan farklı muameleyi gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişilere yönelik yaptırımlar ve mağdurların zararının tazminini öngören hukuki düzenlemeler de yapmalıdır. Direktifte herkesin ırk veya etnik kökenine bakılmaksızın eşit muamele görmesi için asgari gereklilikler öngörülmekle birlikte üye ülkeler için öngörülmüş bir maksimum standart yoktur. Yani üye ülkeler daha yüksek standartları belirlemekte takdir yetkisine sahiptir. Ayrıca eşit muamele ilkesini ihlal eden iç hukuk normlarının yürürlükten kaldırılması gerekmektedir. Önemli bir diğer nokta ise üye ülkelerin ayrımcılıkla mücadele kapsamında kurum veya kurumlar oluşturması gerekliliğidir. Direktifin ikinci maddesinde eşit muamele ilkesi, ırk veya etnik kökene dayalı doğrudan ya da dolaylı ayrımcılık olmaması olarak tanımlanmıştır. Doğrudan ve dolaylı ayrımcılık kavramları ayrı ayrı tanımlanmıştır. Doğrudan ayrımcılık, bir kişiye ırk veya etnik kökene dayalı olarak karşılaştırılabilir bir durumda diğer bir kişiye göre daha az tercih edilir şekilde muamele edilmesi, edilmiş olması veya edilebilir olması halinde gerçekleşir. Dolaylı ayrımcılıksa, görünüşte tarafsız bir düzenleme, ölçüt veya uygulamanın bir ırk ya da etnik kökene mensup kişileri başka kişilerle karşılaştırıldığında dezavantajlı bir konuma getirdiği durumlarda ortaya çıkar. Aynı zamanda bu tarafsız düzenleme, ölçüt veya uygulamanın meşru bir amaçla haklı kılınmadığının ve söz konusu amaca ulaşmak için kullanılan araçların uygun ve gerekli olmadığının tespit edilmesi gereklidir. İkinci maddede taciz kavramı ile ayrımcılık talimatı kavramı da tanımlanmıştır. Direktif, istihdamda eşitlik direktifinden çok daha geniş bir alanda koruma sağlamaktadır ve aşağıdaki alanları içermektedir. İstihdama, serbest mesleğe ve mesleğe erişim, mesleki rehberlik, mesleki eğitim ve meslek içi eğitime erişim, işten çıkarma ve ücret de dahil istihdam ve çalışma koşulları, İşçi veya işveren örgütlerine ya da profesyonel örgütlere üyelik, eğitim, sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri de dahil sosyal koruma, sosyal avantajlar, barınma da dahil halka sunulan mal ve hizmetlere erişim. Irk Eşitliği Direktifi özetle aşağıdaki konulara yer vermektedir. Irk veya etnik kökenlerine bakılmaksızın insanlar arasında eşit muamele ilkesinin uygulanması, İstihdam, eğitim, sosyal koruma, sosyal yardımlar, işçi ve işveren örgütlerine üyelik, mallara ve hizmetlere erişimde ayrımcılığa karşı koruma. Doğrudan ve dolaylı ayrımcılığı, tacizi, mağdurlaştırmayı ve ayrımcılık talimatını yasaklama. Uygulamada eşitliği gerçekleştirmek üzere geçici özel önlem alınmasına izin verme. Ayrımcılık mağdurlarına, ayrımcılığa karşı uygun yaptırımları içeren yargısal veya idari usuller kapsamında başvuru hakkı tanınması. Eşit muamele ilkesine, ırk veya etnik kökenin gerçek ve belirleyici bir mesleki gereklilik kapsamında farklı muameleye tabi tutulabilmesi gibi sınırlı olarak istisna getirilmesi. Ayrımcılığa uğradığını iddia eden kişiyle fiilden sorumlu olduğu iddia edilen kişi arasında ispat yükünün paylaştırılması. ayrımcılığın gerçekleştiğini görünüşte ortaya koyan olguların mağdur tarafından sunulmasının ardından ispat yükünün farklı muameleden sorumlu kişiye geçmesi ve bu kişiye ayrımcılık yapmadığını kanıtlama yükümlülüğü getirilmesi. Her üye ülkede eşit muamele ilkesinin gerçekleştirilmesi ve ırk ayrımcılığı mağdurlarına bağımsız destek sunma amaçlı kurumların oluşturulması. 10. ayrımın sonu sayfa 77.